Ayrım 9. Sayfa 87. Giriş. 1. İnsan ve kainat. 2. İnsan ve yaratıcı. 3. Yaratıcının vasıfları. 4. İnsan ve din. 5. Dini inancın sağladığı faydalar. 6. Peygamberler birbirlerini tasdik ederek ve müjdeleyerek gelirler. 7. İlahi dinlerin son halkası İslam. 1. İnsan ve kainat. Mevlana Celaleddin Rumi şöyle anlatır. Bir gün öküzün biri zamanın medeniyet merkezi olan Bağdat'a geldi ve şehri baştan başa dolaştı. Ancak o muhteşem güzellikler, lezzetler ve sanat harikaları arasında ancak ve ancak yol kenarındaki kavun ve karpuz kabukları dikkatini çekti. Zaten öküzle merkebin seyrine layık olan şey ya yola dökülüp saçılan samandır ya da yolların kenarında biten çayır çimendir. Mesnevi cilt 4 beyt 2377 ila 2379. İşte insan da bu dünyada sadece yiyip içme ve eğlenceyle meşgul olmayıp etrafındaki muhteşem sanata bakmalı ve düşünmelidir. Zira insanın bizzat kendisi ve kainat öyle muhteşem iki varlıktır ki onlar üzerinde uzun uzun tefekkür etmek gerekir. Asırlar boyunca insan ve kainat üzerinde keşifler yapılmış, ancak onların akılları hayrette bırakan muhteşem hususiyetleri henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Kainat son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş, muhteşem ve çok kıymetli bir alem, insan da kainatın içinde ondan daha kıymetli bir göz bebeğidir. Taşıdıkları harikulade hususiyetler zaviyesinden bakıldığında, kainatla insanın birbirine benzeyen ikiz kardeşler olduğunu söyleyebiliriz. Şu farkla ki, biri henüz hudutlarına ulaşamadığımız bir büyüklükte, diğeri de onun küçültülmüş bir maketi mahiyetinde. O halde insan, hem kainat hem de kendi yapısı üzerinde derin derin tefekkür etmeli, bunların inceliklerini araştırmalı, muhtelif yönlerinden ibret alarak hayatını kainatla uyum içinde sürdürmelidir. Kendisi için yaratılan kainatla çatışmadan ondan en güzel şekilde istifade etmelidir. Şimdi tefekkürümüze kainat üzerinde kısa bir seyahat yaptıralım. İnsan şöyle bir an durup alışkanlıklarını bir tarafa bırakarak çevresindeki eşya üzerinde tefekküre daldığında hayret verici bir manzarayla karşı karşıya kalır. Her gün görüp durduğu bu harika manzaraya daha önce niçin tefekkür nazarıyla bakmadığına şaşar. Mesela toprağın aynı su ile beslendiği halde binlerce farklı bitki yetiştirdiğini, bunların da farklı renklerde, farklı şekillerde meyve ve sebzeler verdiğini ve bunu mükemmel bir tertip ve nizamla yaptığını düşününce kendinden geçer. Öyle ya, aynı toprakta yetişen ve aynı suyla beslenen yiyeceklerin birbirinden üstün ve farklı olması akılları hayrette bırakacak bir hadise değil midir? 1. Rad 4. Toprak, su, bitkiler, canlılar. Üzerindeki tefekkürüne böylece devam edip gider. Sonra gözünü semaya çevirdiğinde orada da muhteşem ve muazzam bir sistem görür. Mesela güneş. Dünya ile arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometredir. Profesör Doktor Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kainat, sayfa 21. Kainatın yaşı yaklaşık 15 milyar yıl, Güneş'in yaşı da 5 milyar yıl tahmin edilmektedir. Güneş, içinde sıkışan ve yoğunlaşan maddelerin birleşip bütünleşmesiyle çok büyük bir alev topu halini almıştır. Orta büyüklükteki bir yıldız olan Güneş, hacim itibariyle o kadar büyüktür ki içine Dünya gibi yaklaşık 1 milyon 300 bin gezegen sığar. Yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece, iç sıcaklığı ise 20 milyon santigrat derecedir. Kendi yörüngesinde saatte 720 bin kilometrelik muazzam bir hızla hareket eder. Bu, yaklaşık bir hesapla Güneş'in günde 17 milyon 280 bin kilometrelik yol kat ettiğini gösterir. Çakmak, AG, sayfa 66. Güneş'te her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de enerji ışın halinde uzaya yayılır. Yok olan kütleye göre hesap yaparsak, Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikada 240 milyon ton madde kaybetmiş olacaktır. Eğer Güneş 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji üretiyorsa, bu süre içinde kaybetmiş olduğu kütle 400 bin milyon kere milyon ton olacaktır ki bu değer yine de Güneş'in şimdiki toplam kütlesinin 5000'de biri kadar ancak tutacaktır. Bu muazzam gücü ve enerjisiyle Güneş, başta insanlık olmak üzere, yeryüzündeki tüm canlılığa en faydalı olacak güç ve büyüklükte yaratılmış olup, ışınlarını ölçülü bir şekilde dünyaya ulaştırmaktadır. Ancak günün birinde Güneş'in merkezindeki hidrojen azala azala bitecek, Güneş'in merkezi gittikçe helyum bakımından zenginleşecek ve merkez ağırlaştıkça da çevresini kendine doğru daha fazla çekecektir. Bu da dünyanın sonu demektir. Çakmak, AE, sayfa 67. Bahsettiğimiz bu muazzam Güneş, Samanyolu galaksisinde bulunan tahminen 200 milyar yıldızdan sadece birisidir. Aynı şekilde Samanyolu galaksisi de modern teleskoplarla görülebilen birkaç yüz milyar galaksiden yalnızca birisidir. Ve bu Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğerine gitmek için 100 bin ışık yılı gereklidir. Işık ise bir saniyede 300 bin kilometre gider. İşte Dünya bu galaksinin spiral kollarından birinde yer almaktadır. Dünyadan hareket edip galaksimizin merkezine varabilmek için 300 bin trilyon kilometre gitmemiz gerekir. Profesör Doktor Osman Çakmak, Kainat Kitap Atomlar Harf, sayfa 6. Bir Çekirdekti Kainat, sayfa 10 ila 12. Dünya geçtiği bir yere bir daha uğramamak üzere muazzam bir hızla fezada yol almaktadır. Saniyede 30 kilometre hızla bir yöne, 250 kilometre hızla başka bir yöne doğru fezanın derinliklerinde uçup duruyor. Üzerindekilerle birlikte Güneş'in etrafında bir günde 2 milyon kilometreden fazla yol kat ediyor. Profesör Doktor Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kainat, sayfa 12-13. Semadaki yıldızlar belli bir müddet sonra patlayıp dağılır ve o yıldızın enkazı yeni gök sistemlerine temel teşkil eder. Hiçbir şeyin israf edilmediği kainatta böylece maddeler muhtelif vesilelerle bir noktadan başka noktalara taşınmış olur. İşte Güneş etrafındaki gezegenleri ve dünyamızda çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir yıldız patlaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Çakmak, AGE, sayfa 60. Yıldızların patlayıp ölmesi neticesinde nötron yıldızları meydana gelir. Bunlar çok küçük ve çok yoğundurlar. Bir nötron yıldızı mesela 700 bin kilometrelik yarıçaplı bir küre içindeki maddenin 10 kilometrelik yarıçaplı bir küreye sıkışmış halidir. Bu sebeple nötron yıldızı maddesinin bir çay kaşığı kadarlık miktarı 40 milyar ton gelir. Semada gördüğümüz her yıldız gibi nötron yıldızları da kendi çevrelerinde dönerler. Ancak çok yoğunlaşmış olduklarından dönme hızları da inanılmaz derecede fazladır. Öyle ki tipik bir nötron yıldızı bir saniyede kendi etrafında 30 tur atar. Hatta bunlardan bir saniyede kendi etrafında 1000 kereden fazla dönenler bile vardır. Bir şehir büyüklüğünde ve Güneş'ten daha fazla kütleli bir gök cisminin biz gözümüzü açıp kapatıncaya kadar kendi etrafını defalarca turlamasını düşününce bu ihtişam karşısında hayrete düşmemek mümkün değildir. Çakmak, AGE, sayfa 54. Yağmur. Bir de gökten inen yağmur üzerinde tefekkür edelim. Eğer yağmur damlaları yerçekimi kanununa uygun olarak düşecek olsaydı, her bir damla yere kurşun hızıyla inecekti. Bu ise canlıların yağmur altında can vermesi demekti. Oysa ki her bir yağmur tanesi sabit hızla yere düşer, usulcacık, incitmeden ve yıpratmadan. Havaya verilen kaldırma kuvveti ve akışkanlık sayesinde yerçekimi kuvvetinin tesiri dengelenir ve damlanın sabit bir hızla yere düşmesi sağlanır. Görüldüğü gibi en zor ve pahalı hizmetler en münasip ve kısa yollardan çözüme kavuşturulup yeryüzünün müstesna misafiri olan insana her an takdim edilmektedir. Çakmak, AGE, sayfa 127-128. Madde. Şimdi de gözlerimizi yere çevirip biraz da maddenin yapısına bakalım. Madde, hidrojen ve karbon gibi farklı elementlerden, elementler atomlardan, atomlar elektron, proton ve nötronlardan, proton ve nötronlar da kuarklardan teşekkül eder. En nihayete kadar gittiğimizde kainatın temel yapı taşlarından biri olan nötrino parçacıklarıyla veya dalgalarıyla karşılaşırız. Bir milimetre kare kabul ettiğimiz bir toplu iğne başında yaklaşık 100 trilyon atom olduğunu hatırlarsak, atomların boyut olarak ne kadar küçük olduğunu anlarız. Bir insan atomdan hacim olarak 10 üstü 28, onun yanına 27 tane sıfır ilave ediniz, misli daha büyüktür. Güneş de insandan 10 üzeri 28 misli büyük. Bu durumda insan güneş ile atom arasında yer almaktadır. Profesör Doktor Osman Çakmak, Kainat, Kitap, Atomlar, Harf, sayfa 170-175. Atom çekirdeği öylesine yoğun bir maddi yapıyı temsil eder ki, çekirdek maddesinin bir çay kaşığı kadarlık miktarı neredeyse 1 milyar ton çeker. Çekirdek elemanları, proton ve nötronlar, elektronlara nazaran çok daha küçük bir hacme sıkıştıklarından, hızları da elektronlara nispetle fevkalade yüksektir. Öyle ki, saniyede yaklaşık 60 bin kilometreyi aşan bir hıza sahiptirler. Profesör Doktor Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kainat, sayfa 20. Bir atom çekirdeği, merkezini oluşturduğu atomdan yaklaşık 100 bin kez daha küçük olmasına rağmen, atomda bulunan kütlenin %99,95'i çekirdekte toplanmıştır. Bu durumda atom neredeyse boşluktan ibarettir. Profesör Doktor Osman Çakmak, Kainat, Kitap, Atomlar, Harf, sayfa 42. Çekim kuvveti. Şunu da düşünelim. Atoma verilmiş kuvvetlerin en zayıfı, yani çekim kuvveti olmasaydı, içinde bulunduğumuz varlık alemini asla göremezdik. Çünkü o zaman ne dünya yüzünde biz, ne de güneş etrafında dünya olacaktı. Eğer elektrik kuvvetinin pozitif ve negatif kutupları dengelenmemiş olsaydı, çekim kuvveti bir işe yaramazdı. Şükür ki bu kuvvetler milyarda birin, milyarda birinin, milyarda birinin, milyarda biri kadar bir hataya dahi izin vermeyen ince bir düzenle dengelenmiş durumdadır. Ve bu kuvvetin karşısında ondan bin misli kuvvetli nükleer kuvvet sayesinde aynı kutuptan parçacıklar çekirdek etrafında bir arada barınabiliyor. Nükleer kuvvet başıboş bırakılsaydı bütün kainat dev bir atom çekirdeği olup çıkardı. Halbuki ona tanınmış tesir sahası ancak atom çekirdeği kadardı. Ve nükleer kuvvet zayıf kuvvetle dengelenmeseydi her şey bir atom bombası olup çıkar, dünyadan milyonlarca kat büyük dev küreler ve güneş bir anda sönüp giderdi. Çakmak, AGE, sayfa 75-76. Kainat enerji dalgasından mı ibaret? Bugüne kadar yapılan deneyler atom taneciklerinin enerjiden yaratıldığını ve onlardan meydana geldiğini gösterdi. Atomun içindeki elektronlar hiçbir parçacığının yapamayacağı şekilde bir engelin iki deliğinden de aynı anda geçebilirler. Onların bu ve benzeri hususiyetleri ilim adamlarını şaşırtmakta, ışın dalga hususiyetinden de öte metafizik konuları gündeme getirmektedir. Bohr ve Kopenhag ekolü savunucuları, fotonların iki ayrı delikten geçmelerinin, iki ayrı dünyanın varlığı ve o dünyadaki hareketleriyle ilgili olduğunu düşünüyor. Fizikçi Gerhard Hooft şöyle der: "Ancak elektronlar için durum tamamen farklıdır. Onların davranışları bir sır perdesi arkasında saklanmış gibidir. Öyle görülüyor ki elektronlar aynı anda değişik yerlerde bulunabiliyor. Elektronlar sanki bulut gibi, dalga gibi davranıyor. Bu hiç de ihmal edilecek bir şey değil. Yeterince hassas deneyler yapılırsa tek bir elektronun birbirinden oldukça uzak yörüngeler üzerinde aynı anda hareket ediyormuş gibi davrandığı gösterilebilir." Çakmak, AE, sayfa 61-85-88. Kuark ve nötrino parçacıkları zıplayıp duran toplardan ziyade dalgalara benzer. Sonuçta şunu diyebiliriz: fiziki kainat parçacıklarından veya başka bir bakış açısıyla dalgalardan oluşur. Aynen bir TV yayını gibi. Yani tüm kainatın ham maddesi en temel şekliyle ifade etmek gerekirse enerji dalgasıdır. Televizyon yayın dalgaları ekranda nasıl elma, çiçek, kuş veya insan imajları oluşmasına sebep oluyorsa, kainattaki enerji dalgaları da elma, çiçek, kuş, insan ve hatta sesin oluşmasına sebep oluyor. Çakmak, AGE, sayfa 57-58. Ve denilebilir ki elektrikler kesilince nasıl bir televizyon yayını yok oluyorsa, bize çok sağlam görünen bu kainatın da bir emirle bir anda yok olması işten bile değildir. Einstein kütle ve enerjinin aynı şeyin iki farklı görünümü olduğunu ifade eder. Maddenin aslı süper hızlı enerji dalgaları ise, madde aslında enerji ise, peki o zaman enerji nedir? İlginçtir ki enerjinin maddi vücudu yoktur. Sobamızda yaktığımız odunlar kül olup havaya uçar. Kütlesi enerjiye, yani evimizdeki maddenin atomlarında yaşayan titreşim şeklindeki kinetik enerji ısıya dönüşür. Odun yanarak karşılığında sadece çevresindeki maddeleri titreştirir. Bilimler açısından maddenin aslı vücutsuz enerji dalgaları ise, bu durumda kainatın tüm enerjisi vücutsuz bir zerreye sıkışabilir. Nitekim bir noktada sıkıştırılmış vaziyette bulunan tüm kainat bir yaratılış patlaması Big Bang ile bir anda ortaya çıkmıştır. O halde madde, atom ve foton daha derinlerde gizlenen başka bir şeyin yüzeydeki farklı görünümleri olmaktadır. Çakmak, AGE, sayfa 58-59. Atomları istediği şekilde dizen bir kuvvet var. Şuna da dikkat etmek gerekir ki, mesela beyin ile taşın, elmas ile kömürün malzemesi tamamen aynıdır. Hepsi de elektron, proton ve nötronlardan oluşur. Aralarındaki fark atomlarının diziliminden meydana gelir. O halde beynin gösterdiği farklılığı maddesinde değil, dışarıdan alıp yansıttığı daha farklı bir şeyde, yani manasında aramalıyız. Tüm gözlem ve tecrübeler kainatta madde ile beraber arkada çok sayıda muazzam mana katmanları olduğunu göstermektedir. Yani madde her şeyin kaynağı değildir. Çakmak, AGE, sayfa 98-103. Akışkanlar mekaniği. Tabiata baktığımızda bir balığın yüzmesi, bir kuşun uçması, bir uçağın uçuşu hep belli prensipler, akışkanlar mekaniği dahilinde gerçekleşir. Bir nehir veya deniz kenarında yorgunluğumuzu atarken acaba suyun hareketlerinin ne kadar karmaşık bir düzen içinde olduğunu fark ettik mi? Acaba uçaklar mı yoksa uçan böcekler mi bu prensipleri daha iyi ve daha verimli bir şekilde uygulamaktadır? Balığın vücut şekli tasarlanırken acaba hangi akışkan prensipleri uygulanmıştır? Tabiatta gördüğümüz bu uygulamalar acaba teknolojide bize neler kazandırmış veya kazandıracaktır? Acaba balina ve kırlangıç kuşunu inceleyerek uçaklarda yakıt tasarrufu sağlayabilir miyiz? Sivrisinekler suyun üzerinde neden batmadan durabiliyorlar? Örümceklerin ani sıçramalarında bacaklarındaki hangi özelliğin tesiri var? Doçent Doktor Sami Polatöz, Tabiatta Mühendislik, İzmir 2004, sayfa 15-16. Balığın kalbi yüzerken suyun vücuduna uyguladığı basıncın en düşük olduğu yere büyük bir itina ile yerleştirilmiştir. Böylece hız arttıkça dış basınç azalarak kalbin atışlarının kolaylaşması hedeflenmiştir. Balığın gözü hız ne olursa olsun hep aynı statik basınç değerini koruyan yere yerleştirilmiştir. Böylece balık hızlı veya yavaş yüzerken gözünde basınç farklılığı olmamaktadır. Hepimiz evimizde ani hızlanma ve yavaşlama yapabilen, havada asılı kalan, takla atıp ters uçabilen ve ters olarak tavana iniş yapabilen sinekleri görmüşüzdür. Köpek balığının kuyruğundaki çentik, akbabanın kanat uçlarındaki yayvan tüyler, balinanın kuyruğundaki yarım ay şeklindeki kanat, hareketlerinde onlara hidrodinamik veya aerodinamik avantajlar sağlar. Kırlangıç ve ton balığında olduğu gibi ön ve arka kanatların arkaya doğru kavislendiği hilal şeklindeki kanatlar bu verimi daha da artırır. İnsanlar da uçak ve gemilerde bu tasarımlardan istifade ederler. Köpek balığının derisi üzerinde keşfedilen küçük kanalcıklar tuzlu suda hareket verimliliğini sağlar. Analizler neticesinde bu kanalcıkların suda sürtünmeyi azaltmak için en ideal yapı ve boyda olduğu görülmüştür. İnsan ve hayvan eklemlerindeki yağlama mekanizması bugüne kadar teknolojideki 3 yağlama tipi ile de tam olarak açıklanamamıştır. Donma sıcaklığının altında yaşayan antifrizli balıklar, kızgın çöl kumlarında hareket eden yılanlar, metcezir bölgelerinde susuzluğa dayanıklı balıklar vardır. Ayı balıkları 1600 metre derinliğe dalabilmektedir ki basınç bizim maruz kaldığımız basıncın 160 katıdır. Bununla birlikte derin deniz hayvanlarının bu kadar büyük basınç altında hayatlarını nasıl devam ettirdiklerine dair bilmediğimiz konular çok fazladır. Bazı deniz yılanları uzun süreli derin dalışlarda deri vasıtasıyla kandaki azotu dışarı atarlar ve yüzeye çıktıklarında vurgun yemezler. Halbuki bugün en usta dalgıçlar bile derinden su yüzüne ancak dinlene dinlene uzun zamanda çıkabilirler. Polat Öz, AGE, sayfa 18-42. Buraya kadar naklettiklerimiz, ilahi azamet ve kudrete delalet eden hakikatlerden sadece bir nebzedir. Bunlar bile insanı sonsuz bir ilim ve kudrete sahip olan bir yaratıcının varlığına götürmektedir.